ayrım 28, sayfa 366. Ekim sonu yaklaşıyordu. Günler daha kısalmış, geceler uzamış ve daha soğuk olmuştu. Aylarca süren kuraklıktan çatlamış toprakların suya doyduğu sonbahar yağmurları bardaktan boşanırcasına yağmaya başlamıştı. Tufan gibi yağmurlar geçtikten sonra çise yağmurların zamanı geliyordu. Gri gökyüzünde bulutlar kat kat duruyordu. Vartan ona yatak olarak hizmet eden sahanlıkta oturdu. Sakalını kesmeye çalışıyordu. Eli çok titrediği için makası bıraktı. Küçük yuvarlak ayna sık sakalından dolayı değil, daha çok çökmüş yanakları ve gözlerinin altındaki halkalar yüzünden tanımakta güçlük çektiği yüzünü ona gösterdi. Yüzü daha sert bir ifade almıştı. Göz kenarlarındaki buruşukluklar derinleşmişti ve iki çizgi alnını ayırmıştı. Şakaklarındaki gümüşü parlaklık artmıştı. Beyaz sakallar çenesinin orasında burasında açık lekeler oluşturmuştu. Yaşlandığı ve babasına daha çok benzediği duygusuna kapıldı. Pencereye gitti. Sendeliyordu ama en azından artık askıda olmayan sağ kolunu hareket ettirebiliyordu. Ateşi düşmüştü ama zayıflığı hala gitmemişti. Çabuk yoruluyordu. Kafasını bir mengene gibi sıkan, bir davul gibi uğulayan bir baş ağrısı hissetti. Güneş bir pencere açılımı doğuyu gösteriyordu. Bu mevsimde öksüz kalmış tarlalar, pas kırmızısı ve kahverengi dikdörtgen anızları olsun veya olmasın nadasa yatmıştır. Vartan bakışlarını uzağa dikmiş olarak pencerenin önünde uzun süre durdu. Düşüncelerinde o yüzlerce kilometre uzaklarda Maro'nun ve Thomas'ın gitmiş olabilecekleri şehirlerle onu ayıran dağların arkasındaydı. Halep, İskenderun, Antep, Adana. Onun kulakları için isimlerin mistik bir tınlaması vardı. Soydaşları neredeydiler? Hayatta kalabilmişler miydi ve nasıl? Onların akıbetini ve yaşam şartlarını hayal etmeye başaramadı. Hafızasındaki bu yeteneksizlik onu kendisine yabancılaştırdı. Ardından karısının İstanbul'a varmış olmayı başardığını umdu. Onu ve Thomas'ı Mesrop amcanın oturma odasında Arpin teyze, kuzenler Lucy ve Dira'nın yanında gördü. Ama güzel resim kayboldu, mantığı hemen üstün geldi. Gerçek gözüne göründü. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ölmüş de olabilirlerdi. Malatya'ya geri dönmek ve oradan başlayarak sabırla aramak zorundaydı. Belki bayan Langley, Mora hakkında diğer misyonerlerden bir şeyler öğrenebilmişti. Malatya'daki İsviçre öksüzler evinde kuzen Diran'dan gelmiş bir cevap onu bekliyor olabilirdi. Yola çıkabilecek duruma gelmesi için ne kadar zaman geçerdi? Her şeyden önce bunu nasıl yapacaktı? Doktor Black gittiği için Vartan'ın yeni kimlik kağıtları bulmasına kim yardımcı olacak bilemiyordu. İstanbul'a mı gitmeliydi? Orada akrabaları ve dostları vardı. İçinde Moro ve Thomas'ın izini kaybettiği bölgeden uzaklaşma fikri onu korkuttu. Onları ebediyen kaybetmekten korktu. Halide kapıda dikildi ve geldiğini duymayan Vartan'ı izledi. Gene pencerenin yanında duruyordu. Mutlaka karısını ve oğlunu düşünüyordu. Bundan asla söz etmiyordu ama Halide onun melankolik yüzünde onları düşündüğünü her zaman görebiliyordu. Bazen kadının rahatsız etmeye cesaret edemediği saatler boyu süren derin bir sessizliğe gömülüyordu. Onun o an acı çektiğini hissediyor ve acısını dindirecek kelimeler bulmak istiyor ama aynı şeyleri birlikte hissetmek ve böylece acısını sessizce onunla paylaşmaktan başka bir şey yapamıyordu. Bu aydın adama, bu eczacı albaya ne söyleyebilirdi? Vartan'ın ailesini yeniden görme umudunun son tahlilde tamamen mantıksız olduğundan emindi. Dinlenmeliydin, dedi odaya girerken. Adam yavaşça döndü. Aksine, kaslarımı çalıştırmak zorundayım. Sırılsıklam olmuş pelerini silkeledi ve kapının yanındaki duvara astı. Kendinle çok mücadele ediyorsun. Her şeyi zamana bırak. Zaman tüm yaraları iyileştirir. Zaman bana karşı işliyor, dedi Vartan. Üzgündü ve yatağa dönmek için hamle yaptı. Bekle, sana yardım edeyim. Adam itaat etti çünkü geç kadın yardımını reddetmesine izin vermezdi. O iyilikseverliğinin frenlemesine dayanamıyordu. Bir kolunu erkeğin beline doladı. Omzuma dayan, yağmur çarşafından sızmış, elbisesi sırılsıklam olmuştu. Halide taze ter ve sandal odunu kokuyordu. O kadar hızlı yürüme, dedi kadın sevgi taşıyan bir sözle. Aslında sadece vücuduna teması uzatmak istiyordu. Omzundaki bu büyük elin ağırlığını, kolunda hissettiği Vartan'ın kas hareketlerini seviyordu. Fakat bu güçlü kuvvetli adamın şimdi ona bağımlı olmasını her şeyden çok seviyordu. Halide artık onu başlangıçtaki gibi yıkamak ve değiştirmek zorunda olmamasını üzülüyordu. Ona sadece bakışıyla dokunabiliyor, bu da ona çok yakın oldukları halde uzaklaştıkları duygusunu veriyordu. Ama elbette sadece düşüncelerinde. Vartan yatağa oturdu, yaptığı her şey için ona bir kere daha teşekkür etti. Sonra ekledi, gidecek duruma gelince gideceğim. Halide cevap vermedi, döndü ve kapatmak için kapıya gitti. Burası nemli. Pelerinin altından bir paket çıkardı. Kahve satın aldım, hemen pişireceğim. Vartan onun ateşteki odun kömürünü nasıl tutuşturduğuna baktı. Kahve, bir savaş yaşamakta olan ülkede bu lüksü yaşamak için parayı nereden buluyordu? Çanak çömlek, ve halı satışı kesin bu kadar para getirmezdi. Halide'de bulduğu rahatsız edici bir nokta daha. Son haftalarda bir veya iki kişinin kış için ihtiyacı olandan fazla yiyecek stoğu yapmıştı. Anadolu köylüsünün temel gıdalarıydı bunlar. Balkona astığı kurutulmuş kuzu eti, zeytinyağı, Karadeniz'den fındık, çam fıstığı, badem, şeker, tuz ve çay. Pazardan getirdiği ve ahıra sakladıkları hariç ve nihayet Varta'nın açıklamakta zorlandığı uzun süre dışarıda kalmaları. Kerim en azından haftada bir kez genç kadını karanlık bastıktan sonra alıyor ve onu ancak sabahleyin ve bazen hatta ertesi akşam geri getiriyordu. Başlangıçta Vartan onların sevgili olduğuna, onun evdeki varlığı nedeniyle başka bir yerde kalmaya zorlandıklarına inanıyordu. Fakat bu açıklama tutmadı. Niçin onlar her defasında büyük sepetler yüklenmiş eşeği arkalarından çeksinlerdi? Sınır o kadar uzaktı ki kaçakçılık da söz konusu olamazdı. Peki o zaman neydi? Vartan'ın bir fikri yoktu. Eğer dostlarının illegal bir faaliyeti varsa jandarmanın dikkatini çekme tehlikesi taşıyorlar demekti. Bu da Vartan'ın güvensizlik duygusunu artırıyordu. Eğer halde gidecekse bunu tek bir sözcükle dahi gerekçelendirmiyor, sadece haber vermekle yetiniyordu. Şimdi gidiyorum, sabah erkenden burada olacağım. Geldiğinde bitkin ve yorgun yüzüyle hiçbir şey olmamış gibi günlük işine koyuluyordu. Hayvanlara bakıyor, evi düzene sokuyor, pişiriyor, yün eğiriyor, tüm diğer köylü kadınları gibi dokuyordu. Anadolu halkının çok sevdiği türküleri mutlu ve endişesiz mırıldanıyordu. Gece sokulmaları konusunda ise en küçük bir oyunu yoktu. Neredeyse her gün gelen Kerim, Vartan'la biraz sohbet etmek için bile aynı titizliği gösteriyordu. Su ısınmıştı. Halide kahveyi fincanlara döktü ve ikram etti. Parlayan vernik siyahı koyu gözlerini Vartan'a dikti. İnce yüzü, genç bir kız yüzü gibiydi. Kahvelerini susarak içtiler, sonra kadın kendini dokuma işine verdi. Yukarıda bir çerçevede dokuyucunun aylarca onu bitirmek için uğraştığı kilim desenini tutan bir işaret duruyordu. Düşünülen tüm renklerden İpek yumak bağları duvarda yeteri kadar asılıydı. Halide bir ip değiştirecekse başını yukarı kaldırıp Vartan'a bakıyordu. Vartan yatağın üzerinde oturuyor, kadını seyrediyor fakat görmüyordu. Kadın bunu hissetmişti. Adam sık sık olduğu gibi düşünceleriyle başka yerdeydi. İş sırasında onunla sohbet etse çok hoşuna giderdi. Böyle eğitimli bir adam her şeyi biliyor olmalıydı. Herhalde bir köylü kadının onun antıcıklarını anlayacak durumda olmadığını düşünüyordu. Olsun, onun varlığı Halide'yi sevindiriyordu. Dul olduğu 3 yıl içinde erkeksiz bir evin yalnızlığını unutmuştu. Yavaş sesli şarkı söylemeye başladı ve vücudunun üst kısmını zarifçe salladı. Farkında olmadan Vartan'ın da çok alışık olduğu bir melodiyi mırıldandı. Kurt birkaç kere havladı ve sonra sustu. Halide hemen pencereye koştu. "Kerim," dedi, rahatladı. Kerim yağmurdan ıslanmış içeri girdi. Nefesi kesilmişti. Çok heyecanlı durumdaydı. "Askerler köydeki her evi arıyorlar." Başını Vartan'a çevirip ekledi. "Seni arıyorlar." Vartan yataktan kalktı. "Benim Ürgüp'te olduğumu biliyorlar mı?" "Hayır, Kayseri'de ve tüm ilçelerde arıyorlar." Vartan asabiyetini saklamadan, "Buraya gelecekler," dedi. Halide şaşırtıcı bir sükunet içindeydi. İçindeki gençlik ateşi yanmıştı. Bu gözünden okunuyordu. Askıdan çarşafını aldı, Vartan'a gitti. "Seni bulamayacaklar, benimle gel. Ben ona yardım edeyim," dedi Kerim. "En iyisi sen kilim ve keçi postlarını arkadan getir." Vartan kolunu genç kadının omuzuna koydu. Kadın başlarını peştemalle örttü. Kerim havanın temiz olduğundan emin olmak için ilk olarak çıktı ve önlerinden ahıra gitti. Hava serindi ve bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Vartan'ın deri terlikleri yumuşamış toprakta kayıyordu. Halide'ye daha sıkı sarıldı. Kaçabilseydi daha iyi olurdu. Jandarmalar ahırı arayacak ve o bir sıçan gibi kapanda oturuyor olacaktı. "Benim yüzümden sıkıntıya düşmeni istemiyorum." Halide alçak sesle güldü. Vartan devam etti. "Beni buradan dağlara götürseniz daha iyi olacak. Beni dağda bulurlarsa seni ve Kerim'i rahatsız etmezler. Bırak da ben sadece işimi yapayım. Onlar seni bulamayacaklar," dedi kadın. Kendine güveni tamdı. Ahır olarak hizmet gören mağara 100 yıldan fazla bir zaman önce kazılmıştı. Duvarların yumuşak beyaz taşı şimdi koyu kahverengi bir tabaka ile kaplanmıştı. Daha önceleri borudan gelen ve şimdi fırından çıkan duman tavanı karartmıştı. Kesip bir hayvan kokusu, özellikle tavukların dışkısındaki amonyak kokusu onları kapıda karşıladı. En arkada bir eşek gelenlere döndü ve öksürük krizine benzer şekilde anırdı. Keçiler ve koyunlar kendi bölümlerinde aldırış etmeden yenlerini yemeye devam ettiler. Hemen girişte sağda bir soba vardı. Bir arı kovanı biçimindeydi. Kuru seramik toprağının yanında odun kömürü dolu çuvallar yığılıydı. Sol duvarda büyük taş kütleleri tahır ambarını gizliyordu. Kerim eşeği çözdü ve onu bölmesinden çıkardı. Halide bir fener yaktı ve bir metreden daha alçak olan aralıktan süründü. Kerim örtüleri ona verdi. "Artık bana ihtiyacın yoksa Ürgüp'e geri dönüyorum." Kadının sesi onlara yatışmış gibi geldi. İyi, ne olup bittiği hakkında beni haberdar et. Öğretmen Varta'nın kolunu sıktı. Her şey düzelecek. Teşekkür ederim Kerim. Eğer beni yakalarlarsa adını vermeyeceğim, endişe etme. Vartan dört ayak Halide'yi izledi. Kısa giriş onu 4x3 büyüklüğünde, içliğinde ayakta durabileceği dikdörtgen bir odaya götürdü. Bir köşede toprak testiler ve yiyecek dolu sepetler yığılıydı. Karşı taraftaki saman yığını özel bir yer oluşturuyordu. Halide örtüleri ve keçi postunu oraya yaydı. Rahat edeceksin ve bu sadece birkaç gün sürecek, fazla değil. Bu yakalanmış olmaktan 1000 kat daha iyidir ama bana söyle. Kadın onun sözünü kesti. Bekle, hemen geleceğim. Çevik bir hareketle dışarı süzüldü. Fenerin ışığında Vartan çevreyi inceledi. Burada taş henüz beyazlığını kaybetmemişti. Sivri uçlu kazmanın kertikleri görünüyordu. Bu yerin çok yeni kazıldığı çok açıktı. Saman yığını burada önceden birinin kaldığını gösteriyordu. Bir nişte bir gaz lambası duruyordu. Yanında bir çakmak vardı. Halide evden lazımlığı, su dolu bir testiyi, ekmek, fındık ve hurma getirdi. Beze sarılmış bir paketi testilerin arasına itti. Eğer tehlike görünmezse sana biraz yiyecek getiririm. Geceleri biraz dışarı çıkabilirsin. Korkma, boğulmazsın. Yemliğin altından içeri temiz hava sızar. Gitmek istiyordu ama Vartan kolundan tutup onu geri çekti. Bu ne demek oluyor diye sordu. İçinde bulundukları küçük odayı gösterdi. Kadın sesini yumuşatarak bir saklanma yeri her zaman yararlı olabilir dedi. Vartan onu bırakmadı, ısrar etti. Bu saklanma yeri gece gezmelerin, bunlar nedir? Kısa bir tereddüt geçiren kadın cevap verdi. Hemşerilerime yardım ediyorum, hepsi bu. Bu cevap, Varta'nın merakını daha da uyandırdı. Kadının gözlerinin içine baktı ve anlamaya çalıştı. Sen kimsin? Öğrenene kadar onu bırakmayacağını fark eden Halide, testilerin arkasındaki paketi istemeden çekti ve onu açtı. Pakette Meryem Ana, heykelli bir ikon, gümüşten Ermeni haçı ve bir aile resmi vardı. Sen Ermenisin. Bir Müslümanla evlendim. Önceki adım Arusyak'tı. 10. Je tu il, nu vu ils. Bir sınıfa dönüştürülmüş zemindeki bir kadın odasında Maro'nun 6 öğrencisi onun gösterdiği kişi veya kişilerin adlarını da koro halinde söyleyerek şahıs zamirlerini öğreniyorlardı. Maro'nun Thomas'la birlikte çocuklarına Ekim başından beri Fransızca dersi vermesi Rıza Bey'in arzusuydu. Sadece bir özel öğretmenden Almanca dersi alan ve ikinci bir yabancı dil öğrenme hevesi bulunmayan Altan yoktu. Bunu Maro da tercih ediyordu çünkü o ona ve oğlu Thomas'a şiddetli bir antipati duyuyor, bundan daha az olmayan bir aşağılama duygusu besliyordu. Renkleri solmuş bir haritanın önünde duruyordu. Yerdeki minderlerde oturan çocukları görmek için başını eğmişti. Thomas da aralarındaydı ve iki yanı onlara bazen doğru cevapları fısıldadığı Emel ve Kenan'la çevrilmişti. Gülümsüyordu, çok eğitimli olan annesiyle gurur duyuyordu. Sivas'ta evde diğer öğrencilerle birlikte olduğu zamandan bildiği bir eğlenceyi yeniden keşfetti. Çocukların arkasındaki koltuklarda Safiye, kızı Şahane ve Emine oturuyorlardı. Üçüncü kadın kızı Zehra'yı kucağında hafifçe sallarken süt anne örgü örüyordu. Şahane dinlemiyor, aksine hala Mezopotamya'da savaşan ve haftalardır kendisinden haber alamadığı nişanlısını düşünüyordu. Buna karşılık Safiye koltuğunun kenarında oturuyor ve çocukların korosuna katılarak dersi dikkatle takip ediyordu. Bu birinci kadın asla belli bir derse ilgi göstermiyordu. Onun doymaz merakı için Fransızca, matematik veya coğrafya fark etmezdi. Maro onun kızlarına ve Thomas'a bu derslerden de parçalar halinde veriyordu. Bu arada evin oğlanları Kur'an okuluna da gidiyordu. Büyük hanım onlar için tamamen anlamsız bulduğu bu derslere kızların girmesine karşı çıkıyordu ama Safiye'nin teşviki üzerine Rıza Bey annesine karşı koymuş ve bu derslere izin vermişti. Dersler Maro'nun aksi halde uzun ve boş görünen günlerine bir anlam veriyordu. Buna rağmen bu görevi üzerine aldığına pişmandı. Çünkü Rıza Bey'in evinde bir işlevi olduğunu, kısa süreli bir misafir statüsünün sona erdiğini geç de olsa bu vesileyle anlamıştı. Ders bitmişti ve çocuklar çevreye dağıldılar. Safiye uyuyan küçük kızı götüren sütaneye teklifsiz el salladı ve Maro'yu bahçeye götürdü. Akşam yemeğine kadar 3 saatten fazla zamanımız var. Maro ilk kadının aklına ne geçtiğini biliyordu. Alçak sesle gülerek kolunu tuttu. Ama onun canı sıkkın tavrı Safiye'nin gözünden kaçmadı, endişeyle sordu. Yolunda gitmeyen bir şey mi var? Bana kızmış görünüyorsun, kardeşim benim. İki bahçıvanın çakıl yolu tırmıkladıkları bahçeye çıktılar. Safiye yüzünü örttü, bahçıvanları gönderdi ve peçesini yeniden göğsüne düşürdü. Bana güvenebilirsin diyerek dostunun beline sarıldı. Buradan gitmek istiyorum, İstanbul'a, ailemin yanına dedi. Bakışları yalvarır gibiydi. Safiye'nin yanakları kızardı, başını çevirdi ve susarak yürümeye devam etti. Son yağmurlardan sonra tekrar gürleşen sarmaşık güllerine boş bakışlarla baktı. Bu tepki Maro'ya zaten bunu bildiğini gösterdi. Safiye'nin onun gitmesinden yana olmasını bekleyemezdi. Tam aksine ilk kadının onun için hissettiği samimi dostluk Maru'yu bu eve bağlayan başka bir bağdı. Buna rağmen Safiye'ye kızamıyordu. Yüzeyinde ve dibindeki yapraklardan suyu kokmuş çeşme havuzunun yanına geldiler. Yumuşak havayı nemli çalılığın kokusu dolduruyordu. Safiye ağaçlıkta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra sordu. Rıza sana sert mi davrandı, haksızlık mı etti? Hayır, az sevgi, az nezaket. Başını sallayarak cevap vermeden önce kızardı Maru. Safiye sakinleşmişti. Bu beni de şaşırtırdı çünkü seni çok seviyor. Maru, ama ben onu sevmiyorum diye isyan etti. Gerçekten sevmiyor musun diye sordu Safiye. Şaşırmıştı. Birkaç saniye sustu. Bu zamanla olur. Maru onun kolunu şiddetle sıktı ve dişleri arasından haykırdı. Bunu istemiyorum. Ben evliyim. Safiye onu sakinleştirmek için elini okşadı. Bu Ermeni kadının tutumunu anlamıyordu. Çünkü nihayet her şey onun kocasının öldüğü kabulüne dayanıyordu. Rıza Bey'in duygularını inatla geri çevirmekle de yeni bir başlangıç yapamazdı. Ona göre seviliyor olmak başka her şeyden daha değerliydi. Bir sinir krizi eşiğinde olan Maru kendine yeniden hakim olana kadar sustu. Çalılığa girdiler, bir bank üzerindeki yaprakları ellerinin tersiyle temizledikten sonra oturdular. Maru arkadaşının psikolojisini sağlamlaştırmayı denedi çünkü burada gidişine yardımcı olacak, belki de kolaylaştıracak tek imkanı onda görüyordu. Söyle Safiye, Rıza'yı seviyor musun? Evet, bütün kalbimde. O zaman onu diğer iki kadına paylaşmayı nasıl kabul edebiliyorsun? Evet, hatta bir üçüncüyle. Safiye gülümsedi. Bu soruyu bencil, hırslı ve kıskanç Leyla'dan beklerdim. Ben de onun gibiyim. Eğer sevdiğim adam başka kadınlara da ait olsaydı onu hazmedemezdim. Safiye alnına düşen saç tutamını geri itti ve düşünceye daldı. Bir kadın ve kocası arasındaki ilişki anlayışını ifade etmek için ne cevap vermesi gerektiğini bilmiyordu. Omzunu silkti. Ben bu şeye asla bu açıdan bakmadım. Bir kadın tek başına kocasının bütün ihtiyaçlarını tatmin edebilme hakkını iddia edemez. Sen bunun aksine mümkün olabileceğini mi düşünüyorsun? Bu sohbetten giderek kendini rahatsız hissetmeye başlayan Safiye, elbette kadınlar başka türlü olsun ister dedi. Maro'nun saygısını yitirmekten korkuyordu. Maru arkadaşının sıkıntısını gördü ve yatıştırmak için konuştu. Senin tutumunu yargılamıyorum Safiye. Ben gelenek ve göreneklerin kadınları kocasının isteklerine tabi kılmaya zorladığını ve bu geleneklere karşı koymanın imkansız olduğunu biliyorum. Buna karşılık ben bir insandan fazlasıyla evli olmayı yasaklayan bir dine mensubum. Bu yüzden içinden ne hissettiğini bilmek isterdim. Bu sevgi dolu ses tonu Safiye'nin korkularını dağıttı. Rıza'nın iki karısının daha olmasının bana asla bir zararı yok ve bu nedenle bana olan sevgisinde bir azalma olmadı dedi. Bunu bugün böyle düşünüyorsun ama önce Makbule, sonra Leyla geldiğinde nasıldı? Ben baştan itibaren bunun böyle olabileceğini biliyordum. Her defasında yeni bir kadınla bir kız kardeş veya bir arkadaşım olacağı için sevindim. Maalesef Makbule ve Leyla'da durum böyle olmadı ama seninle... Maru artık dördüncü kadın olmayacağını açıklamaya fırsat bulamadan süt anne çeşitli jestlerle koşarak yanlarına geldi. Safiye ayağa kalkarak ellerini göğsüne bastırdı. Bir şey oldu diye bağırdı. Çocuklara bir şey mi oldu Rıza Bey mi? Cevap verecek nefesi kalmayan süt anne başını salladı ve adımlarını yavaşlattı. Maru kolunu Safiye'nin omzuna koydu. Sakin ol, biliyorsun onun tepkileri her zaman abartılıdır. Emine soluyarak çalılıktaki banka yığıldı, eliyle havayı yelpazeledi. Birinci kadın endişeyle ne var diye sordu. Kitap diye cevap verdi süt anne soluyarak. Söz konusu olanın bu kadar basit bir şey olmasına kızan Safiye biraz sertti. Kitaba ne oldu? Yok. İmkansız, benim odamdaydı. Her tarafa iyice baktın mı? Evet, Rıza Bey'in kütüphanesine de baktım. Söz konusu olan kitap Safiye'yi yıllardan beridir büyüleyen gravürlü kitaptı. O Dante'nin İlahi Komedisinden Gustav Dore tarafından resimlenmişti. Maru birkaç haftadan beri Safiye ve Emine'ye şiir sanatının bu büyük yapıtından zaman zaman Türkçe'ye de çevirerek ve her resmi ezberinden açıklayarak öğretiyordu. Havaya uçmadı ya dedi Maru. Dert etme Emine, tekrar bulunacaktır. Safiye meseleyi daha ciddiye aldı. Onu bu sabah karıştırdım ve yatağımın yanındaki komodinin üstüne koydum. Çok iyi hatırlıyorum. Odama kim girmiş olabilir ki? Maru bu hikayeyi önemsizleştirmeye çalıştı. Makbule veya Leyla onu ödünç almış olmalılar veya hizmetçi kızlardan biri temizlerken kaldırmıştır. Çakılda bir yalın ayak sesi işitildi. Genç bir hizmetçi kız ince siyah örgülerini başının etrafında dalgalandırarak onlara doğru koşuyordu. Maru şimdiki adı Ayla olan küçük Ermeni kadın Vartuhi'yi tanıdı. Çalılığa ulaşınca Maru'nun önüne gelip durmadan önce birinci kadının ve süt annenin önünde eğildi. Türkçesi düzelmişti. Hanım sizinle konuşmak istiyor odasında. Maro, büyük hanım mı diye sordu. Evet hanım. Safiye şaşırdı. Onun gelinlerinden birini yanına çağırması alışılmış şey değildir. Kötüye işaret diye tamamladı Emine. Maro sükunetini bozmadı. Bir süreden beri zaten bu yüzleşmeyi bekliyordu. Ben ona birkaç şey söylemenin kötü olacağını sanmıyorum. O çok diye başladı Emine fakat kesti ve genç kızı bir el hareketiyle eve gönderdi. Sanırım büyük hanım çok kızgın. Gururunu koru, nazik ve saygılı ol. Kitap diye bağırdı Safiye, ellerini çırptı. İddia ediyorum kitap onda. Göreceğiz dedi Maro, soğukkanlıydı, uzaklaştı.